Ot, İskender Pala, 9. ayrım. Çaresiz ve üzgün döndüm, perişan ve yıkılmış olarak. Sonra da taptuk yollarında hep Allah ile dostluğu düşündüm. Dostlukta hata etmiştim, belki de Tebessüm Sultan beni bu yüzden kabul etmemişti. 2 ay evvel buğday almaya gittiğim vakit sohbetlerin birinde dostluktan bahsetmesi belki de benim içindi. Dost dosta yar olmalı, demişti o gün. Allah'ın dostluğu rahmetiyle, kulun dostluğu taatiyle görünür. Allah'ın rahmetinin gelmediği hiçbir an yoktur. Kul gelen rahmeti göremiyor diye taatini kesip dostluğu zedelememelidir, demişti. Kaç gündür bilmediğim yollarda dostluğu zedelemiş olduğuma kendimi inandırmanın pişmanlığıyla yürüyorum artık. Rastladığım insanlara, geçtiğim köylere taptuk emrini, yerini, yurdunu sorduğum gibi neliğini, niceliğini de soruyorum. Allah ile olan dostluğu yeniden kazanmanın yollarını öğrenmek için onu bulmak zorundayım. Onu bulup kendimle yüzleşmem lazım. Allah'tan kaçmak yerine Allah'a kaçmanın rehberliği için yolunu, izini arıyorum. Eksiğimi tamamlamaya bir ayna istiyorum. Bir ayna ki suretimi değil, suretimin altındaki gizli beni bana göstersin. Kimsenin görmediği beni. Aslanlı hünkârım beni kabul etmeyişi içimde bir sızı olup yerleşti. O Allah dostuydu. Eğer beni kabul etmediyse başkaları da kabul etmeyebilirdi. Bu fikir ya taptuk emrede beni istemezse sorusunu aklıma düşürdü. O da beni istemezse bilmeliydim ki Allah'ın rahmetinden sürülmüşüm. Rahmetten sürülen kul başıboş bırakılmış sayılırdı. Kul başıboş kalırsa yol azıtır, kulluktan çıkardı. Bu durumda dostluğu tazelemekten gayrı çarem yoktu. Bütün yol boyunca bu düşünceler beynimi bir kurt gibi kemirip durdu. Artık ne çekik gözden, ne tapınakçı eşkıyadan, ne soğuk nefesten korkuyordum. Olacak her neyse bir an evvel olsun istemeye başladım. Deli gönül coşmuş, sular gibi çağlıyor, yollar gibi tozuyor, yeller gibi esiyordu. Sanki ilimden, obamdan ayrı düşmüş avareydim. Derdime çare gelmiyor, elim yâre ermiyordu. Bağrımda baş bulunuyor ama yola yoldaş bulunmuyordu. Taş bağırlı dağlar karşıma dikilmiş, beni bu yolda toprağa karmak istiyordu. Karlı dağların başında bulutlar salkım salkım olmuş, yasımı tutarcasına ağlıyor, ağlıyorlardı. İçimden, Yunus olacağıma bir taş olsaydım da Tebessüm Sultan eşiğine yapılaydım diye hayıflanıp duruyordum. İsmail, Sitare, İbrahim, anacığım, babam, dedem ve daha kimler kimler, düş mü desem hayal mi, zihnime giriyor ama hiçbir kaderime yoldaş olmuyor. Benden kaçıp kaçıp gidiyorlardı. Perişandım. Ruhum çalkalanıyor, düşüncelerim Arap saçına dönüyordu. Günler akıp da yıldız nakışlı heybemde son gözleme ve son çökelek parçası da bittiğinde sanki her şey beni bırakmış gibi hissettim. O anda bir şeye tutunamazsam çıldıracaktım. Heybemin yıldız nakışlarında sitarenin gülümseyen hayalini gördüm. Bu yıldızları oraya benim için nakşettiğini söylerdi hep. Tek tek bütün yıldızlardan bir ışık doldu gönlüme ve içimde sitare ağlamaya başladı. Anladım ki sitare benim için bir rehber. Sitare bir yoldu. Sitare benim doğru yolumdu. Bu yolun sonu nereye varacak bilmiyordum. Ama nereye varırsa varsın sitareden geçmeyecektim. Sitare beni hayata bağlayan isimdi. Başka isimler ve sıfatlar ile maceram hep ondan sonra geliyordu. Gönül aynamda sitarenin görüntüsü vardı ve eğer o aynaya ikinci bir görüntü yansıyacak olursa o da sitare suretinde olmalıydı. Madem ki Allah bütün suretlerin sahibi idi ve bütün suretlerde mevcut idi, o halde sitarenin gönlüme nakşettiğim suretini kaybettiğim zaman oluşacak boşluğa daha güzel bir suret koyamayacağımı da bilirdi. Hiç kimse bana sitareden daha güzel görünmemişti çünkü. Üstelik onun yokluğuna dayanma gücüm gitgide azalıyordu. Başıma gelenler bir kabus gibiydi. Uyanmak ve sitareyi yanımda bulmak istiyordum. Onunla bir güne başlamak, yapacağım her işi onunla konuşmak, her kelimesinde gözlerine bakmak geçiyordu içimden. Ölürsem bunlara kavuşacağımı düşünüp kaç geceler ölmeyi düşündüm. Ölemiyorsam bari ona ait olabilmeliydim. Allah mutlak adil olduğuna göre sebepsiz aldığına mutlaka bir karşılık verir. Suretten boşalttığı aynaya daha güzel bir suret yansıtır. Günlerce böyle düşündükten sonra birden ne istediğimin, nasıl bir hata içinde olduğumun farkına varıp ağladım. Tövbeler olsun Rabbim, bana sitareden güzel suret gerekmez. Ancak senin suretin olsun. Sonra da kendimi doğruladım. Ancak o zaman sitareye olan aşkımda bir gerileme olmaz. Ancak o zaman sitareyi eskisinden daha çok sevebilirim. Sonra sitarenin, Allah bütün güzelliklerin kaynağıdır Can Yunus ve içinde bütün güzellikleri barındırır dediğini hatırladım. Elbette sitarenin güzelliği onun içindedir diye teselli buldum. Taptuk yollarını bulmak üzere Kayseri'den geçtiğim vakit Sivrihisar'dan gelmekte olan bir kervana rastlamıştım. İçinde her türden, her yaştan, her ırk ve inançtan insan vardı. Kimisi kaçıyor, kimisi gizleniyor, kimisi bulmaya çalışıyordu, ben de arıyordum. Sarıcıköy'den haber verebilecek birini arıyordum. Hacca gitmekte olan ucasarlı bir ihtiyara rastladım. Keşke hiç rastlamasaymışım. Anlattıklarına göre Sarıcaköy diye bir yer artık kalmamış. Büyük alevler her şeyi kül ederken birkaç kişi köyden kaçabilmiş. Ama kaçabilenlerin kim oldukları meçhulmüş. Duyduklarımdan sonra Allah benim sabrımı deniyor olmalı dedim içimden. Yüreğim yandı ki böyle yangını kimse görmüş değildir. İsmail'im, yavrum ölmüş olabilir miydi? Bu düşüncenin doğruluğunu araştıramıyordum ama şüphesi beni ölüye döndürmeye yetiyordu. Mekansız, yersiz, yurtsuz kalmış hissettim kendimi. Bir yere ve bir şeye ait olmadan var olmak. Daha 2 sene evvel her şeye sahip iken, şimdi hiçbir şeye sahip olmamak. Ucasar'daki hayatım, İbrahim'im, Sarıcaköy, Temuralp Ata, bütün tanıdıklarım birer birer benden alınmıştı. İnşallah İsmail'im yaşıyordur umuduna tutundum. Ya sitare? Sitare her şeyimdi, bir cihan değerdi. Saçının her teli 100.000 altın eder, elmasımdı. Sitare karanlık gecelerimde bana yol gösteren yıldızımdı. O gidince zaten dünyanın tadı kalmamıştı. Aslanlı hünkârda teselli arama çaban biraz da bundandı galiba. Yoksa İsmail'i satın inaye emanet bırakıp gidebilir miydim? Ucasarlı ihtiyarın dediği doğruysa satın ineyle İsmail de meçhullere karışmıştı. Ne taraftan baksam dünyada kimsem kalmadığı fikrine takılıyordum. Bir ara her şeyimi kaybetmiş sayılmam, çok şükür babam ve oğlum var diye düşündüm. Babam ve oğlum var mı? Sorusu işte o vakit içime girdi. Şüpheye düştüm. Babam ve oğlum var mıydı? Varsa her ikisi de artık bilmediğim bir yerlerde bilmediğim hayatları yaşıyorlardı. Peki bu onların var oldukları anlamını taşır mıydı? Babam varsa bir oğlunun var olup olmadığını düşünüyor mu? Beni hiç aklına getiriyor muydu acaba? Peki ya oğlum? Oğlum da aynı soruyu kendisine soruyorsa? Taptuk yolundan geri döndüm. Bir zamanlar babamı aramış bulamamıştım. Şimdi sitarem gibi, İbrahim'im gibi, İsmail'im de elimden çıkıp gitmek üzereydi. Hatta belki de çıkıp gitmişti. Onlardan her birini kaybettikçe onun sevgisini geride kalana yüklemiştim. Benim için İsmail hepsi demekti. Eğer onu da kaybedersem artık yaşayamam, belki de yaşamam diye düşündüm. Ondan ayrılmakla ne büyük hata etmişim. Pekala yanımda taşıyabilir, gittiğim yerlere götürebilirdim. Ah sitare, keşke bana birazcık da çocuk yetiştirmeyi öğretseydin. Olanları her düşündüğümde bir kez daha titriyor, ürperiyordum. Kendi kendime konuşur oldum. Belki de oğlumun sorumluluğunu almaktan korkmuştum. Düşündükçe içimde topak gibi büyüyen bir düşünce vardı. İsmail'i her gittiğim yere götürebilirdim de ben bunun bedelini ödemekten korkmuştum. Evet, bir kere olan olmuştu, artık hayıflanmak yerine bunun telafisine bakmalıydım. Vakit erken iken hiç olmazsa peşine düşüp onu bulmalı, bağrıma basmalı, artık başına kötü şeyler gelmesine mani olmalıydım. Allah onu elimden tamamen almadan kurtarmalı, kurtulmalıydım. Taptuk umuduyla yürüdüğüm bütün o yollarda buğdaydan yana olan aklımın, sevgiden yana olan gönlüm ile aylarca çatışıp durması bundandı Molla Kasım. Samuel. Esir pazarı, kafir Arnus'ta, kan ve çığlık, işkence sanatı ve incelikleri, bir şövalyenin hayat hikayesi, Allah var mı yok mu? Baba, baba, babana başlatma yine piç velet, şırak. İki tavuk fiyatına yalnızca iki flori, yok mu alan? Tilki kadar zeki, ayı kadar kuvvetli, kurt kadar çevik velet, tam 9 yaşında. Büyüdüğünde erkek aslan olacak. İki tavuk fiyatına bir aslan, yok mu alan? Kahinlerin, papağan satan tacirlerin, kılıç ve hançer bileyen ustaların, müşteri bekleyen fahişelerin sesleri birbirine karışıyordu. Moğol ordu karargahının yakınlarında, haftada bir kurulan büyük bir sahra pazarının tam ortasındaki esirler kısmında. Benim gibi 8 çocuk vardı. Sert rüzgarın savurduğu tozlar genzimi yakıyor. 4 gündür doğru dürüst bir şey girmeyen midem ağrıyor, başım dönüyordu. Nihayet her baba feryadımda bir tokat yiyip küfür işiterek, 2 tavuk eden değerimi o gün kabullendim. Kaçırıldığım günden itibaren babamın beni kurtarmaya geleceği zamanı bekledim durdum. Hiç olmazsa esir pazarında beni bulup satın alacağını umut ettim. Yüzü gözümün önünden hiç gitmedi. Dünyada ondan başka kimim vardı? Annemi hayal meyal hatırlıyordum ama babam her şeyimdi. Babamı o günkü kadar muhtaç olduğum bir an olmamıştı. Ninemin evde olmadığı bir öğle vakti beni yakalayıp götüren çekik gözlü adamlar, babam yanımda yokken gelmişlerdi. Babam yanımda olsaydı veya annem sağ olsaydı, beni bu adamlardan kurtarır, köle diye satılmama asla müsaade etmezlerdi. Peki ama babam nereye gitmişti? Neden yanımızda değildi? Ninem, yine gelir gülüm, az sabret hele diye durmadan avutuyordu beni. Sahi babam ne iş yapıyordu? Neden gidip gidip gelmek zorundaydı? Ve neden gidip bir daha gelmemişti? Esir pazarında satıldığım o günün üzerinden 4 ay geçince bu soruya yine kendim cevap verdim. Babam hiç geri gelmeyecekti ve zaten beni de hiç önemsememişti. Hatta belki beni sevmiyordu. Belki annemin ölümünü benim yüzümden sanıyordu. Belki başına bela olurum diye düşünüyordu. Belki, belki. Ve sonuçta beni terk edip gitti. Annesi ölmüş bir çocuğun bir babaya olan ihtiyacı, havaya, suya olan ihtiyacından daha değerliydi oysa. O bunu bilmiyordu. Hala susuz kaldığım veya gece nefesim daraldığı vakit suyu yahut temiz havayı değil de babamın başımda gezdireceği ellerini arıyorum çünkü. Bir tavuk ile 10 yumurta karşılığında beni satın alan ustam kendisine böyle dememi istiyor. Beni getirdiği çığlıklarla dolu bu izbe ve soğuk harabe duvarların dışına çıkmam yasak. Eskiden burası bir kütüphaneymiş. Çekik göz gelince içindeki kitapları yakıp önce ahır yapmışlar. Karargaha yakın bir ahır. Daha sonra Bay Cuhan, ustam ile 2 meslektaşı, işlerini rahatça görebilsinler diye atları çıkarıp burayı bir işkence odasına dönüştürmelerini emretmiş. Benim kaldığım hücre, eskiden kitapların konulduğu bir gedik imiş. Tabut kadar dar ve basık. Yine de eğilerek girebildiğim bir kapısı var ve orada üşümeden uyuyabiliyorum. İşkence gören insanların çığlık seslerine alıştım sayılır. Artık eskisi gibi beni rahatsız edip uykumu bölmüyor. Ustam daha ilk gün, beni iyi dinle Samuel demişti. Köleler ve istilacılar var olduğu her vakit geçerli bir mesleğin olacak. İşini daha iyi öğrenir ve daha hızlı yaparsan bir köle gibi değil, krallar gibi yaşarsın. Takip eden günlerde benim öğrenmem için her şeyi izah etmeye başladı ve yetenekli bir çırak olduğumu sık sık tekrar etti. Gerçekten böyle miydi? Yahut ben daha iyi öğrenebileyim diye böyle mi teşvik ediyordu bilemiyorum. Çünkü mahkumları kırbaçlarken kırbacını getirmek, kerpeten veya demir pençe ile suçluların etlerini sıkarken kerpeteni taşımak, özel sandığa yatırdığı kölelerin iplerini ilmeklemek ve onlar çığlık atarken ağlamak dışında yaptığım bir şey yoktu aslında. Ustam, ben onu baba bilmiştim. Sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Alışırsın Samuel, alışırsın. Anlayabiliyorum. Bunu biraz da diğer iki meslektaşına nispet olsun diye söylüyor. Çünkü onlar benden rahatsızlar. Biri devamlı beni azarlıyor, diğeri de bana yönelttiği her cümlesine "Bana bak sümüklü" diye başlıyor. İşkence için bağladığı bir kadına tecavüz ettiğini gördüğüm günden bu yana beni korkutmaya çalışıyor. Arnustam'a bunu söylemeye çekiniyorum. Çünkü o bu hususta çok hassas. Haftada bir gün üçü birden şehre gidiyorlar ve sarhoş geliyorlar. O gün tezgahlarda bağlı mahkumlara yeter miktarda su dağıtmak ve ekmek kırıkları yutturmak için bir gardiyan geliyor. Benim o gün hücremden dışarı çıkmam yasak. Ya uyuyorum, ya annemi, ninemi ve olup bitenleri düşünüyorum. Babam mı? Doluya koyuyorum, almıyor, boşa koyuyorum, dolmuyor. Bir zindanda zaman çabuk akmıyor. İşkence görenler için de, işkence yapanlar için de. Ama ben yine de gördüklerime çabuk alıştım. İlk günlerde kan görmeye, çığlıklar işitmeye, mahkumların silik ve pisliklerini temizlemeye dayanamam zannediyordum. Ama kanıksadım sayılır. Artık öylece oturup durmaktansa ustama yardım etmek için gönüllü bile oluyorum. Çünkü o beni diğer iki cellata karşı hem koruyor hem bana arada sırada kuru ekmeğe katık edeceğim yiyecekler veriyor. Ustam diğer ikisine hiç benzemiyor. Düşünceli ve merhametli. Bazen dalıp gittiği oluyor, acı çektiğini anlıyorum. Çok yaşamış, çok gezmiş, çok biliyor. Bir akşam şarabını içerken arkadaşlarına Kudüs'ten sonra şu eşek ahırında eğleşip kaldık diye dert yandığını duydum. Eşek ahırı derken içinde barındığımız kütüphane binasını mı, yoksa Bozkır'daki hayatı çekilmezleştiren çekik göz karargahını mı kastettiğini anlayamadım. Kutsal savaşlar uğruna yıllarca önce Kudüs'e gelmiş, oradan geri dönerken Baycuhan ile yolları kesişmiş ve hizmetine girmiş. Kafirlerin, Arapların ve Moğolların dilini konuşabiliyor. Mahkumları sorgulayabiliyor. En az bildiği dil Türkçe. Beni Samuel diye çağırıyor ama yanımda Türkçe konuşmaya çalışıyor. Bazen onu anlayamıyorum. Baycu'ya hizmet ettiği halde çekik gözün bu topraklarda iyi şeyler yapmadığını her fırsatta dillendiriyor. Bilhassa ihanet eden çekik göz askerlerini işkenceye yatırdığında işini bir eziyete dönüştürüyor. Ve artık mahkuma tanımadığı biri değil de intikam aldığı biri gibi davranıyor. Ne yalan söyleyeyim, ustam onların ellerini ve ayaklarını arkadan bağlayıp asarken çıkrığı çevirmek de benim hoşuma gidiyor. Bir Moğol askeri tepe taklak asılıyken boynuna bir ağırlığın ipini geçirip sıkıştırmaya da gönüllü koşuyorum. Çünkü köyümden beni onlar kaçırdı. Beni köle diye onlar sattılar. Hatta işkence sırasında çekik gözün ağzından ve burnundan vücuduna su akıtmak benim için keyifli bir iş bile oluyor. Çocukluk işte. O günlerde ısıran böceklerle dolu kafese atılacak hırsız kadınların çıplak bedenine çaldıkları şeyleri nereye sakladıklarını söyletmek için bal şerbeti sürmenin ve bazı ihtiyar mahkumların ayaklarına tuz bastırıp keçilere yalatmanın da keyifli işkenceler olduğunu düşünürdüm. Ustam kendisinin Hristiyan olduğunu söylerdi ama ben onun acımasız bir kafir olduğunu bilirdim. Kudüs'te insan öldürmekten bıktığını söylemesi yalnızca bir aldatmacaydı. Mesleğini yaparken merhamet duygusunu bir kenara atar, merhameti kime karşı göstereceğini iyi bilirdi. İnsan büyüklüğündeki lahitlere kilitleyip yaktığımız adamların çığlıkları müziğe dönüşsün diye lahdin tepesine kaval delikleri açmayı kutsal topraklardayken o icat etmiş. Bununla diğer iki meslektaşına karşı hep övünür ve böyle bir işkence sırasında adam yanarken çıkan sesleri şarabına meze yapmak için ayağa kalkıp adeta ayin yapardı. Sonra da hücresine kapanır, saatlerce ağlardı, anlayamazdım. Ağlayacaksa neden yapıyor ve yapıyor madem neden ağlıyordu? 9. ayrımın sonu sayfa 98, devamı 10. ayrımda.